atıyorsunuz. Hani içecek çıkıyor ya. Bu kanuna da siz olayı atıyorsunuz jeton olarak, makine cevabını çıkartıyor size. Çok aşırı sistematik bir kanun ve hakime hiçbir takdir payı bırakmamış. Kürsüdeki asistan arkadaşlarıma diyorum, bana bir söz vereceksiniz. Nedir hocam diyor. Benden daha iyi olacaksınız. İlk başta yok hocam estağfurullah, sizden nasıl iyi olacağız falan filan. Beni hiç ilgilendirmez diyorum. Siz benden daha iyi olmadıkça ilim bir adım öteye geçemez. Ancak birbirimizi tekrar etmiş oluruz. Ben hukuku şöyle görüyorum. Bir zeytin tarihten gelir, bir zeytin sosyolojiden gelir, antropolojiden gelir, efendim iktisattan gelir, teknolojiden gelir. Bütün bu zeytinleri siz sıkarsınız, bir damla oradan zeytinyağı damlar ya, hukuk bu işte. Almanya'dan şöyle bir kültürle geldik biz yani. Almanya'da şimdi ne bileyim, satıcının ayıba karşı tekefül borcu diye söyleseniz, hoca der ki ya zaten kütüphaneler var, sen yeni bir şey mi katacaksın buna?
Ben Furkan Güventaş'tan. Hukuk Atölyesi başlıklı bu podcast serisinde alanında usta olan isimlere yalnızca yöntemlerini soruyorum. Bu bölümde konuğum değerli hocam, doçent doktor Mesut Serdar Çekin. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk Furkan'cığım.
Teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiğiniz için,
Ben
zaman
teşekkür ederim.
ayırdığınız için.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın.
Hocam lisans, yüksek lisans ve doktora ve hatta onun öncesinde lise eğitiminiz tamamı Almanya'da. Tüm akademik derecelerinizi Tübingen Üniversitesi'nde tamamlıyorsunuz. Ve aralıksız yaklaşık 10 yıl süren bir Almanya tecrübeniz var akademik hayat bakımından. Aslında konuşulacak pek çok şey var ama ben lisans yıllarından başlamak istiyorum. Almanya'da lisans eğitiminde öğrenciler hukuka, sınavlara nasıl hazırlanıyor?
Bize öncelikle istersen hızlıca üniversitenin ilk gününü anlatayım. Bize söylenilen şu oldu: sağınıza bakın ve bir de solunuza bakın. Üniversiteyi bitirdiğinizde, mezun olduğunuzda o arkadaşları göremeyeceksiniz. Çünkü mezuniyet oranı ortalama %30, %40. Yani ciddi bir eleme sistemi söz konusu. Ve bitirenlerin de açıkçası şöyle söyleyeyim, ortalama 18 puan üzerinden bir puanlama yapılıyor. 4 puanla geçiyorsunuz. Ortalamanız 4 puan olduğunda mezun oluyorsunuz üniversiteden. Ve 9 puan üstü aslında gerçekten de hakimlik, savcılık ya da büyük hukuk bürolarında rahatça iş bulabilme için kapıları size açmış oluyor. Bu da en iyi %15'e ortalama tekabül eden bir oran. Yani o %30'un da %15'i aslında hakikaten iyi bir dereceyle bitirmiş oluyor. İlk başladığımızda aslında hakikaten liseden üniversiteye geçiş böyle bir soğuk suya atlama gibi oldu. Ders planı yok, ne yapacaksınız? Öğrenci kulüpleri olsun, diğer arkadaşlarımız olsun, onlarla hep beraber birlikte bir plan hazırlıyorsunuz elbette. Fakat benim birinci dönem şöyle maceralı oldu. 2-3 ay boyunca ben derslere giriyorum, işte bir kitap takip etmeye çalışıyorum. Fakat hala böyle bir ortada, havada hissediyorum kendimi. Sonra bir arkadaşımız, benim daha üst dönemimden bir arkadaş geldi, dedi. Mesut dedi, sen ders kitabı bitirdin mi dedi bu dönem. Yok dedim. Pratik çalışma kitabı bitirdin mi dedi. Yok dedim. Ne halt yedin sen dedi. Birden orada dank etti. Ve ondan sonra ben her gün düzenli olarak kütüphaneye gidiyordum. Sabah 9 gibi kütüphaneye girip akşam 5-6 gibi çıkıyordum kütüphaneden. Tabii ilerleyen dönemlerde cumartesi günü de dahil oldu. Cumartesi günü de çünkü deneme sınavlarımız oluyordu. Öyle lisans eğitimine başladık. Benim maceram da böyle başladı Tübingen
Hocam o
Üniversitesi.
zaman başladığınızda ilk yıllarda, yani daha doğrusu ilk dönem diyeyim, yöntem açısından biraz arayışla geçti.
Muhakkak.
Sonra oradaki öğrencilerden, üst dönemlerden nasıl çalışılması gerektiğine ilişkin bir şeyler öğrendiniz mi?
Ya üst dönemlerden çok aslında ben tabii kendi çalışma tipimi, öğrenci tipimi de öyle keşfetmiş oldum. Şöyle ki sabah 8.30'da derse gidip de dinleyemiyordum ben açıkçası. Veya ben dinleyerek de çok fazla öğrenebilen bir öğrenci tipi değildim. Kendi başıma çalışmayı daha çok seviyordum. Dolayısıyla hangi dönemde hangi dersi alıyorsam onun kitaplarını ve muhakkak pratik çalışma kitaplarıyla birlikte destekleyerek yapıyordum. Fakat Almanya'daki lisans eğitimiyle alakalı şunu da söyleyeyim. Sizin lisans eğitiminiz esnasındaki girdiğiniz sınavlar, elde ettiğiniz notlar aslında sadece bir ön aşama. Neyin ön aşaması? Devlet sınavının ön aşaması. Yani bu şu anlama geliyor. Üniversitede dünyanın en fantastik notlarını da almış olabilirsiniz. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Zira sizin üniversiteyi bitirip bitirememeniz münhasıran devlet sınavındaki gösterdiğiniz performansla alakalı. Nedir bu devlet sınavı da? Eyaletten eyalete farklılık gösteriyor tabii. Ben Baden-Württemberg eyaletindeydim. Orada da toplam 3 tane özel hukuk, 2 tane kamu hukuku ve 1 tane de ceza hukuku sınavından müteşekkil bir sınav. Hepsi de yazılı sınav aşaması bu. Hepsi de 5'er saatten toplam 30 saat ediyordu. 2 hafta içinde bu 6 tane sınava giriyorsunuz.
Burada tabii hocam şu farklı zannediyorum. Fakültede her bir dersin kendi içindeki mantığını öğrenmeye çalışıyorsunuz. Öyle geçiyorsunuz. Ama devlet sınavında hukuku bir bütün olarak algılayıp artık size verilen orada pratik bir olay mı bilmiyorum ama oradaki tüm belki özel hukuku, kamu hukukunu ilgilendiren bütün müesseseleriyle soruları cevaplandırmanız bekleniyor.
O bağlantıyı kurmak zorundasınız. Lisans eğitiminiz veya üniversitedeki sınavlar esnasında evet, hani sınava giriyorsunuz, o konu hakkında yetkinliğinizi gösteriyorsunuz, geçmiş olsun. Fakat devlet sınavında öyle değil. Devlet sınavına girdiğinizde, özel hukuk sınavında işte icra iflastan girdik. Oradan eşyaya bağladık, borçlar genele bağladık, aileden çıktık bir sınav içerisinde. Ve hepsinin tıkır tıkır bağlantılarını kurmak zorundasınız. Konu olarak da 4 senelik üniversite eğitiminde ne gördüyseniz hepsinden sorumlu kılınıyorsunuz. O bağlantı kurabilme çok önemliydi, çok kıymetliydi benim için açıkçası.
Ve muhakemeyi de geliştiren bir şey.
Muhakkak. Bir de şu oldu, ben... Oradaki tezimi, doktora tezimi paylı ortaklıklar, şirketler hukukunda yazdım. Ama Avrupa Birliği hukuku alanında ders verdim. Özel bir dershanede, o devlet sınavına hazırlık dershaneleri var. Orada işte AB hukuku dersi verdim. Ceza kürsüsünde asistanlık yaptım. Fikri mülkiyet ve sözleşmeler hukuku alanında, ondan sonra da sermaye piyasası ve şirketler hukuku alanında avukatlık yaptım.
Tam avukatlık aslında tecrübenizi soracağım.
Evet ve yani böyle bir all-rounder oldum bir nevi orada. Dolayısıyla da her alandan farklı fikirlerle beslenmeyi de öğrendim diyelim.
Hocam yine akademiye döneceğiz ama biraz önce bahsettiğiniz avukatlık tecrübesini sormak istiyorum. Almanya'daki bu 10 yıllık aralıksız tecrübeniz içerisinde özel sektördeki avukatlık tecrübeniz de var. Dünyanın en büyük hukuk bürolarından bir tanesinde avukatlık yaptınız. Avukatların iş yapış tarzları açısından sizce Türkiye ve Almanya arasında nasıl farklar var?
Şöyle başlayayım. Benimki tabii özellikle o doktora bittikten sonra ve asistanlık bittikten sonraki atıldığım o Uluslararası Hukuk Bürosu macerasında girdim ve ilk projemiz 4 milyar dolarlık bir satın alım, şirket alım projesiydi. O da şöyle, satın alınacak olan şirket, target şirketin hisseleri Paris, New York ve Frankfurt borsasında kotalıydı. Biz o şirketi satın aldığımızda, yani Alman şirketi Amerikan şirketini satın alıyor. Bunun için Alman şirketi Amerika'da bir bağlı şirket kuruyor. O bağlı şirketle Amerika'daki satın alınacak olan şirket merge ediliyor. Ve o esnada da bizim o target şirketin 3 farklı borsadan eş zamanlı olarak hisselerini çekmemiz gerekiyor. Sabahın altısında ben ofise gittim, Frankfurt borsasına fax gönderiyorum, işlemden alın vesaire diye. Bir sürü sorular, sürekli Paris'le, New York'la telefonlaşıyorsunuz. Farklı hukuk kültürlerine vakıf oluyorsunuz. Yani Fransız'a soruyorsunuz, kanun yerine işte otorite ne diyorsa onu söylüyor size. Alman hukukçusu kanun neyse onu söyler size. Böyle çok güzel bir deneyimdi. Bu uluslararası bir proje nasıl yönetilir? O açıdan çok muhteşem bir deneyimdi benim için. Bir de şu var, yani gerçekten o uluslararası bir hukuk bürosu nasıl oluyormuş? Orada ben gördüm. Bir full service, iki dünya çapında bir ağa sahip olmak ve tek elden böyle bir projeyi yönetebilmek. Yani bugün Türkiye'de de çok kaliteli, çok güzel hukuk büroları var ama hali hazır maalesef deyim ben. Bir Türk hukuk bürosunun böyle 4-5 farklı jurisdiction'da böyle büyük bir projeyi yönetmesi mümkün değil. Ne yapması lazım? İşte oradaki diğer bağlantılarıyla ancak çalışabilir. Ama burada tek bir büro kendi çatısı altında bütün bu projeyi yönetebiliyor.
Alman disiplini gördünüz mü o büyük projede?
Muhakkak. Ama aynı zamanda işte Amerikan pragmatizmini de gördüm.
Tekrar akademiye dönebiliriz. Tübingen'deki akademik yolculuğunuzda kimlerle çalıştınız?
Tübingen'deki akademik yolculuğunda doktora da Pefken hocam vardı. Ama ondan çok aslında benim ilham aldığım ve çok sevdiğim Hans-Peter Westermann hocamız. Münih şerhinin en önemli yazarlarından birisi. Babası da hukukçu hocamızın, Harry Westermann. Ve babası zaten muhteşem bir hukukçu. Onun gölgesinden çıkmak çok büyük. Gerçekten çok zor bir iş. Ama hoca ziyadesiyle bu görevi layıkıyla yerine getiren birisi oldu. Geçen birkaç sene önce de Tübingen Üniversitesi'nde bir sunum hoca olarak bir sunum için gittiğimde yine açılış sunumu hocaya aitti. 80 yaşına yaklaşmış, 20 dakika boyunca şirket alım satımlarında AYİB'a karşı tekefül borcu hususunda bütün en güncel doktrin, yargı içtihatlarıyla vesaire muhteşem bir sunum yapmıştı. O enerjiye, o hala o yaşta, yani ben unumu eledim, eleğimi astım değil asla, gerçekten de hala müthiş bir enerji ve tutkuyla, birazcık bana Fikret hocamı da hatırlatıyor tabii.
Ben de onu soracaktım hocam. Yani yaşça ilerlemesine rağmen o tip hocalarda hala enerjiyi görmek mümkün. Bu biraz belki şeyin sonucu olabilir. Hukuku gerçekten bir tutku olarak, bilimi gerçekten bir tutku olarak görüyorlar ve şekle sarılıyorlar yaptıkları işe.
Bir de benim o hocalarda çok kıymetli bulduğum bir şey var. O da şu. Şimdi ben hani İngilizcem var, Almancam var, Amerika'daki kaynaklar, Almanya'daki kaynaklar, çoğu şeyden istifade edebiliyorum. Evet, çoğu şeye ulaşabiliyorum. Kendim de bir nebze muhakeme edebiliyorum. Evet, ama bizzat başıma gelen birkaç olayı da anlatayım. Bir hususta İstanbul Üniversitesi'nden Abuzer hocam, kıymetli Abuzer kendi gelen hocam. Bir hususta bir hazırlık yaptım. Hukuki bir meseleydi. 1,5 gün çalıştım ben. Sonra hocama heyecanlı bir şekilde, hocam galiba şurada bir çözüm yolu buldum, öyle yaptım, böyle yaptım. Hocam durdu, durdu. Ondan sonra, yalnız Mesut'cum burada hani şu hususta vardı ya, onu şey yaparsak, dikkate alırsak bunu maalesef böyle öne süremeyiz dedi. Ya hocam dedim, 1,5 günlük çalışmamı 15 saniye içinde mahvettiniz ya dedim. Gülümsedik. Hoca dedi, oğlum 15 saniye değil, 30 sene artı 15 saniye dedi. Yani bir o bilgelik, bir yaştan sonra gerçekten o bilgelik geliyor. O bende daha kesinlikle yok. Bunu ben bütün samimiyetimle söylüyorum. O hocalarımızın işte o tecrübe kazandıkça, insanları tanıdıkça, o analiz ettikçe, muhakeme kabiliyeti kuvvetlendikçe artık onların kıymeti gerçekten daha da bir farklı bir aşamaya geliyor. Bakış açısı çok farklı oluyor. Bana bir şeyi bir saat anlatmanız gerekiyor belki. Ona söylediğinizde zaten benzer paradigmalarla, parametrelerle pardon, düşündüğü için, önceden benzer şekilde benzer olaylarla karşılaştığı için iç yüzünde çok daha hızlı vakıf olabiliyor. O açıdan yani hocalarımız, o bilgelik çok kıymetli geliyor bana.
Westermann hocadan neler öğrendiniz yöntem bakımından?
Westermann hocamdan titizlik, tutku. Ama daha çok, yani akademik olarak benim daha çok yakinen çalıştığım benim kürsü hocam Christian Kühl oldu. Christian Kühl hocamla da özellikle belki paylaşmak istediğim, aktarmak istediğim kıymetli dinleyicilere onun bir şerhi vardı. O şerh çalışmasına ben tam denk geldim. Başladığım yerde böyle büyük projelere denk geliyorum. Artık bahtsızlık mı diyelim yoksa bir fırsat mı diyelim. Hocamın şöyle bir tarzı vardı. Elinde küçük kağıtlar olurdu. Tabii her ay yeni dergiler gelir. Hocam da her ay gelen dergiden notunu alırdı şerhi için.
A4'ün 1/4 değil mi
A4'ün
hocam?
A4'ün 1/4 aynen. O ufacık kağıtlara.
Almanların o meşhur not sistemi.
Aynen. Evet. Ve hoca ondan sonra bize şunu yapardı. Derdi ki İşte bilmem paragraf 30'a dair bak şurada şu dergide şu makale. İşte federal mahkemenin şu kararı. Bilmem şu mahkemenin bu kararı.
Çünkü paragraf 30'un tek bir not kağıdı var. Aynen. Ve bütün farklı kaynakları tek tek not
aynen
etmiş oraya.
Aynen. Ve diyor ki Furkan'cığım al buyur. Şerhte 30. maddeye bunları işleyeyim mi işlemeyeyim mi? İşleyeceksem de tek bir kelimeyle lütfen. Ya da 2-3 kelimeyle ben bunu bu şerhe nasıl koyayım? Öneride bulun. Ha şunu da hemen belirteyim. Yani sanki hoca bize mi yazdırıyor diye de düşünebilir insanlar ama orada da yine şöyle bir şey oldu. Abuzer hocam örneğinden devam ediyorum. Bir federal mahkemenin bir kararıyla alakalı hoca bütün kürsüye dedi ki sevgili arkadaşlar bir görüşlerinizi yazabilir misiniz? Ne düşünüyorsunuz? Bir sayfalık sadece dedi. Sonra biz yazdık bir şeyler. Ondan sonra 2-3 ay sonra hocanın şeyi yayınlandı. Hocanın yazdığı yayınlandı. Yani biz işte beşincilik amatör futbol kulübü hoca gerçekten Real Madrid Barcelona karşılaşmasında Real Madrid'i 5-0 yenen Barcelona takımı. Arada uçurumlar var. O kadar müthiş derinlemesine bir yaklaşım ki ve ben şunu da hatırlıyorum yani orada kılık kıyafet meselesinde de çok rahattık ama ben hoca bana ne zaman bir şey sorsa terlerdim. Terlerdim korkudan çünkü o kadar derinlemesine bir bilgi sahibi ki zaten çift doktoralı. Bilmem kaç tane fahri doktora. Profesör Doktor Doktor H.C. Multz. Doktoranın birisi felsefe, diğeri hukuk. Kendisi bu arada Alman 2. liginde neredeyse profesyonel sözleşme imzalayacak. Dizi sakatlanıyor. Hadi hukuk okuyayım diyor ve profesör oluyor. Böyle enteresan kariyerler de var.
Benzetme tam oturdu.
Evet. Ve işte hocamın o yani her zaman up to date. Her zaman o aklının bir kenarında ya koskoca şerh nasıl yazılır? Böyle yazılıyor. Her zaman up to date olmakla. Yani birden aman o kadar şeyi nasıl yazacağım değil. Güncel takip etme. Her zaman notunu alma, her zaman arka planda o şerhi düşünme ve muhteşem bir iş paylaşımı tabii ki. Kim neyi nasıl yapabilir, kimin yönü daha kuvvetlidir, kim neyi belki o kadar iyi yapamaz ama işleri de nasıl eşit paylaştırabilirim?
O zaman yani bu hocam akademisyenlerde belki çokça rastlanmayan bir özellik. Akademik çalışmada derinleşme, kendi başına derinleşmeyi evet görüyoruz ama İşi doğru kişiye delege etme ve bunu eşit şekilde delege etme.
Vallahi orada da yine...
Çok nadir herhalde.
Şimdi Abuzer Hocam bugün çok zikrediyoruz da bir gün Abuzer Hocam geldi dedi ki çocuklar dedi söyleyin bana dedi profesör kime denir dedi. İşte biz de ne bileyim ünvanını alan şunu yapan bunu yapan profesör kime denir dedi. Kime denir hocam dedik asistanına asistanlık yapana dedi. İlk başta pek anlayamadık tabii ama... Yani gerçekten orada asistanını yetiştiriyor hoca aslında. Asistana asistanlık yapıyor. Onun için hocaların aslında emeği gerçekten ödenmez. Layıkıyla ödenmez. Asistanına asistanlık yapıyor. Burada da yani Türkiye'de de hakikaten çok güzel öğrenci yetiştirmiş, çok muhteşem hocalarımız var. Almanya'da da bu asistana asistanlık yapma hususunu ciddiye almayıp da çok da yetiştiremeyen, ya bu da bir usta-çırak ilişkisi. Ben de bütün buraya gelen kürsüdeki asistan arkadaşlarıma diyorum, bana bir söz vereceksiniz. Nedir hocam diyor, benden daha iyi olacaksınız. İlk başta yok hocam estağfurullah sizden nasıl iyi olacağız falan filan. Beni hiç ilgilendirmez diyorum. Siz benden daha iyi olmadıkça ilim bir adım öteye geçemez. Ancak birbirimizi tekrar etmiş oluruz. Yani bu hususta hakikaten ilmin zekatı diyelim artık yani.
Evet. Hocam medeni hukukun özellikle bilişim ve teknolojiyle kesişen alanlarında çalışmalar yapıyorsunuz. Son kitabınız Yapay Zekanın Hukuki İşlem Teorilerine Etkisi bunlardan bir tanesi. Ondan önce büyük veri çalıştınız. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin çok sayıda çalışmanız var. Neden medeni hukukun klasik alanları yerine özellikle bilişim ve teknolojiyle kesişen, örtüşen alanlarını çalışmayı tercih ediyorsunuz?
Bunun birkaç tane sebebi var. Bu alanın esprisi, yani bu teknolojik gelişmelerin esprisi şu. Bir şey söyleyebilmeniz için aslında çok sağlam altyapıya sahip olmanız lazım. Yani kişisel veri dediğimizde hukuki niteliği nedir? Hak teorisi bağlamında mal varlığı mı, kişilik hakkı mı? kişilik hakkı, mal varlığı haklarına dahil olabilir mi acaba? Veya alışverişe konu olabilir mi? Bunun gibi meselelerin cevabını ararken daha birinci sınıfa geri dönmeniz gerekiyor. Hak teorisine, hak kavramına geri dönmeniz gerekiyor. İşte blockchain'deki gerçekleştirilen işlemler, eşya hukuku, borçlar hukuku boyutu, eşya hukukunda mülkiyetin koruması yoksa o zaman ben bunu sözleşmesel yöntemlerle çözmeye çalışacağım. Veri üzerinde mülkiyet yok, evet, ama ben yine de cezai şart öngöremez miyim? Veriyi devrettiğim kişi lisansa aykırı şekilde kullandığında vesaire. Bunun gibi sorular beni çok cezbediyor, heyecanlandırıyor. Yani hali hazırda bir de Almanya'dan şöyle bir kültürle geldik biz yani. Almanya'da şimdi ne bileyim satıcının ayıba karşı tekefül borcu diye söyleseniz hoca der ki ya zaten kütüphaneler var, sen yeni bir şey mi katacaksın buna denilir. Bu sebeple de her zaman böyle zaten yeni spesifik konular cezbetmişti beni. İşte teknolojide de beni heyecanlandıran gerçekten de ayağı yere basan bir şekilde bir şey söyleyebilmeniz için ta 100 sene öncesine geri dönmek zorunda kalıyorsunuz. Bu çok güzel bir heyecan.
Yani dolayısıyla hocam sahip olmamız gereken altyapı spesifik bir alana ait. Bu geleneksel bir hukuk dalı olabilir. Bunun üzerine bilişim ve teknolojinin problemlerini yine bu alandan aldığınız temel ilkelerle çözmeniz gerekiyor.
Şöyle söyleyeyim. Bilişim hukuku dediğinizde ister istemez bir regülasyon mantığı var bu olayın. Özel hukukçu olarak siz regülasyon mantığına her zaman vakıf olamayabilirsiniz. Öte yandan ama işte kişisel veri dediğimde ben açık rızanın hukuki niteliği nedir acaba? Nereden geliyor bu? Kişilik hakkı, aydınlatılmış onamı, rızası, bütün bunlar zaten bizim veya borçlar hukukunda sözleşme yaparken dahi ben irade beyanıyla bir yükümlülük altına girmeyi kabul ediyorum. Çok benzer müesseseler. İşte o açıdan ben medeni hukukçuyum ama teknolojik gelişmeleri özellikle ele alan medeni hukukçuyum diyorum. Fakat dediğim gibi bu alanda da yani overall çok güzel bir bakış açısına sahip olan arkadaşlarımız da var. İşte ortak arkadaşımız sevgili Bedi'yi de burada zikredeyim. Gerçekten yani onun mesela hem teknik altyapısı olsun, işte bir taraftan telekomünikasyon, öbür taraftan elektronik ticaret, bunun mantığına da o nosyona da vakıf. Şimdi şunu da görüyoruz bu arada, hukukçu nosyonu dediğimiz. Bu şöyle olmasın yani hukukçu istediği gibi istediği şeyi söyler, her türlü çevirir vesaire anlamında değil. Ama hukuk yine de, şimdi hukukçular bana çok kızacaklar ama biz günün sonunda yine hizmet eden bir alanız, bir bilimiz. Biz başka alanlardan besleniyoruz. Ben hukuku şöyle görüyorum. Bir zeytin tarihten gelir, bir zeytin sosyolojiden gelir, antropolojiden gelir. Efendim iktisattan gelir, teknolojiden gelir. Bütün bu zeytinleri siz sıkarsınız. Bir damla oradan zeytinyağı damlar ya. Hukuk bu işte. Menfaatleri önce bir tespit edeceksiniz. Arka plandaki iktisadi, felsefi, sosyolojik menfaatleri tespit edeceksiniz. Ondan sonra da işte bunların düzenlenmesi alanında enstrüman hukuk bilimi. Bu ne kadar iyi yaparsanız kendi toplumunuzun ihtiyaçlarına da bu kadar iyi cevap verebilirsiniz.
Son benzetmenizi de dikkate aldığımızda sizce her alanın ayrı ayrı bilişim ve teknolojiyle olan bağından mı hareket etmeli, yoksa bilişim ve teknoloji hukukunu başlı başına bir hukuk dalı olarak kabul edip böyle geniş bir perspektiften mi bakılmalı?
Tipik bir hukukçu cevabıyla topu ben taça atayım. Yani bu başlı başına bir hukuk dalı olmalı mıdır, yoksa diğer hukuk dallarının sadece bir parçası mıdır? Buna dair malum yıllardır da süregelen bir tartışma var. Yani ikisi de farklı, ikisinde olumlu tarafları var. Şimdi bir taraftan işte benim örneğimde baktığınızda ben bilişim hukukunun veya işte teknolojilerin belirli bir alanını derinlemesine inceleyebiliyorum. Evet, ama bunun ötesinde böyle bir bütüncül bilişim nosyonuyla yaklaşabiliyor muyum? Bunu söyleyemem ben. Çünkü yani telekomünikasyon rejimi olsun, efendim elektronik imzası olsun, bir sürü işte şu an hali hazırda Avrupa Birliği'ndeki o tonlarca yasama taslakları, yasa taslakları, Data Governance Act'i DMA'yı, DSA'yı vesaire bütün bunları dikkate aldığımızda benim bir medeni hukukçu olarak bütün bu alanlara vakıf olmam söz konusu olamaz tabii. Dolayısıyla da diğer tarafın da avantajı bu olacak. O nosyona sahip olmak, o bütüncül yaklaşıma sahip olmak. Ya bence burada işte bu kendine mahsus bir alan mıdır değil midir tartışması yerine biz birbirimizden nasıl istifade edebiliriz hususuna yoğunlaşmak daha verimli, daha isabetli geliyor bana. Yani bilişim hukukçusunun o bütüncül nosyonundan ben istifade edeyim, benim de ama belirli bir alandaki o yani dikey bilgiye de o istifade etsin, o benim bilgimden faydalansın, karşılıklı bir şekilde sinerji oluşturarak daha verimli, daha güzel sonuçlara ulaşabiliriz kanaatindeyim.
Tekrar teknolojiden devam edelim hocam. İşte yapay zeka teknolojileri, yeni çıkan Metaverse, NFT'ler, büyük veri, işte çokça konuşulan diğer teknolojiler ve bu teknolojilerin aslında hukukla olan ilişkisine dair çokça söylenen bir şey var. Teknoloji doğar, gelişir, bitmeye yakın belki hukuk. Ancak bir düzenleme yaparak o teknolojiyi regüle etmeye çalışır. Yani hukuk teknolojinin bir anlamda arkasından gelir. Teknolojiler artık çok daha hızlı gelişiyor ve sürekli yeni teknolojilerle de karşılaşıyoruz. Sizce hukuk ve teknoloji arasındaki farkın daha fazla açılmaması için nasıl hareket edilmeli?
Şimdi bunun çözüm yolu ne olabilir? GDPR'dan birazcık, bu genel veri koruma tüzüğünden esinlenerek. Orada denilen şu, eskiden yani bir kanun koyucu olarak sizin aslında işte her şeyi bilir olmanız lazım ki o şey hakkında düzenleme yapabilirsiniz. Bugün ben yapay zekanın bütün neticelerini, potansiyel riskini tespit edecek halde değilim. İyi o zaman ne yapayım, tamamen yasaklayayım mı? Bu da mümkün değil tabii ki. O zaman ne yapmamız lazım? O bilgi asimetrisi o kadar şey yaptı ki artık yükseldi ki yani bugün Google'ın vakıf olduğu bilgilere devletler vakıf değil. İşte Facebook'un, Amazon'un vesaire vakıf olduğu bilgilere devletler vakıf değil. Peki ben bunları nasıl regüle edeceğim? Regülasyon mantığı şöyle değiştirelim deniliyor artık. Bir taraftan o emredici regülasyon, her şeyi bilen devlet tepesindedir bireylerin ve onlara emreder. Bunun tam zıttı self-regulation, tamamen bireyler kendilerini regüle etsinler. Yani örnek olarak işte yine hep Facebook'un topluluk kuralları, kendi kuralını kendisi koyuyor.
İrade özelliği,
sözleşme, sözleşme serbestliği. Bunun ortasında da koregülasyon modelleri, ortak, müşterek regülasyon modelleri. Nedir bu? Kamu otoritesi, devlet otoritesi gücünü tamamen devretmiyor ama artık o özel sektörle bir masaya oturuyor. Ve diyor ki anlat, ben de ona göre regüle edeyim. Bir çözüm yolu bulalım. İşte kişisel verilerin korunması hukukunda, sermaye piyasası hukukunda ilk önce başlıyor bu. Yeni bir enstrüman geliştirmek istiyorum. İşte piyasada, sermaye piyasasında bir türevi, bir araç geliştirmek istiyorum. Bunun için işte ilgili sermaye piyasası kuruluyla oturuyorum. Sandbox mekanizmaları. Ve diyorum ki böyle böyle, ben böyle bir şey geliştirmek istiyorum. Oturuyoruz, 6 ay boyunca geliştiriyoruz, pilot proje yapıyoruz. Senenin sonunda, bir senenin sonunda, projenin sonunda otorite bana gerekli tavsiyeleri, önerileri veriyor tabii ki proje aşamasında ve ben sene sonunda bir taraftan kamu otoritesini bilgilendirmiş oluyorum. Diğer taraftan da ama kamu otoritesi tarafından onaylı bir mekanizmayla çıkıp artık pazara girebiliyorum. Yani artık o kanun koyucunun her şeyi bilen, her şeye gücü yeten mantığıyla değil de yavaş yavaş muhtemelen o özel sektör, o çok kuvvetli özel sektörle de bir masaya oturması gerekecek gibi geliyor. Ama çok özür Furkan'cığım. Bu da bizim o temel hak ve özgürlükler mantığını da aslında tekrardan sorgulamamızı sebebiyet verecek gibi duruyor. Nereden çıktı bu? Temel hak ve özgürlükler normalde neydi? İşte o güç tekelini elinde bulunduran devlet, bireye karşı herhangi bir düzenleme yaptığında onun ister istemez bir temel hak ve özgürlüğünü sınırlandırıyordu. Dolayısıyla temel hak ve özgürlükler bireyi devlete karşı koruyordu. E şimdi ama devletten daha güçlü bireyler var.
Şirketler.
Şirketler. Güzel kişilikler. Peki ben ne yapacağım o zaman? Bunları da bir devlet gibi acaba temel hak ve özgürlüklere tabi tutacak mıyım? Özel hukuk ilişkilerinde bu temel hak ve özgürlükler tıpkı beni devlete karşı, devlet otoritesine koruduğu gibi bunlara karşı da acaba koruyacak mı?
Bu da bizi yatay etki teorisine götürüyor.
Yatay etki teorisi veya işte o yani yeni nesil temel hak ve özgürlükler başka bağlamda söyleniliyor biliyorum. Anayasa hukukçusu da temel hak ve özgürlükler alanında da ciddi çalışmalarım yok. Onu yine hocalarımıza bırakayım, burnumu sokmayayım o alanlara. Ama burada da hakikaten yani bakış açısı olarak bile yeni paradigmalara ihtiyacımız olacak gibi gözüküyor.
Hocam teknolojiyi geride bırakalım biraz daha. Biraz daha kadim bir mesele, diller, iletişim. Almanya'da özellikle hukuk alanında ve diğer birçok disiplinde de aslında Almanca'nın rolü çok belirgin, ön plana çıkıyor. Çünkü Almanca ile yazılmış literatür, kitap sayısı epey fazla. Ama öte yandan da özellikle bilişim ve teknolojiye dokunan alanlarda, yine girdik bilişim ve teknolojiye, İngilizce'nin de bir hakimiyeti söz konusu. Ve artık yavaş yavaş, evet Almanca bilim dili ama yayın yapma ve özellikle iletişim açısından hakim dilin tekrar Almanya'da dahi İngilizce'ye döndüğü söyleniyor. Doğru mu? Sizin gözlemleriniz güncel çünkü bu alanda.
Şöyle, uluslararası camiada tanınmak istiyorsanız Almanca pek bir işinize yaramıyor gerçekten. İngilizce. Alman hocaların dahi çoğu işte o kitap bölümlerinde tabii ki İngilizce yayın yapıyorlar. Fakat bu hukuk nosyonu, hukuk kültürü açısından ben Almanca'nın şöyle faydasını görüyorum. Örnek genel veri koruma tüzüğü, GDPR çıktığında Almanya'da hali hazırda 2018 yılında hali hazırda 8 tane farklı şerh vardı. Ve bunların bazısı hatta ikinci basıya gitmişti. Şu an üçüncü basıda olan şerhler var. İlk İngilizce commentary çıktığında herkes çok seviniyordu. Ben o esnada Back Online'dan 8 tane, 10 tane Almanca şerhe ulaşabiliyordum. Şimdi spesifik alanlarda hala bir zenginlik mevcut. Diğer taraftan sadece dil açısından da değil, kültürel hukuk kültürü açısından da İngilizce müthiş bir zenginlik. Onu da şöyle açıklamaya çalışayım. Geçenlerde Dark Patterns ile alakalı bir araştırma yapıyorum. Anglo-Sakson makaleleri, daha doğrusu Amerika'dan özellikle makaleler, Almanya'dan makaleler. Şimdi Alman makaleleri ne yapıyor?
Olayı bu arada Dark Pattern'ı bir Türkçe açıklayabilir miyiz dinleyicilerimiz için?
Çok özür diliyorum.
Estağfurullah.
Kullanıcıların özellikle işte dijital ortamda kullanıcıları belirli bir özellikle de o yani şirketlerin menfaatlerine olan belirli bir fiile yönlendirme faaliyetleri bunlar.
Tüketici işte, davranışını yönlendirme.
Yönlendirme.
Ama saldırgan tekniklerle.
Bunlar işte ya yelpaze çok geniş. Yani hukuken caiz olanları da var. Ama sizin bilinçaltınıza oynayıp da sizi tamamen objeleştiren ve yani hukuk meşru dairenin çok dışına çıkan yöntemler de var. Şimdi iki farklı makale. Almanya'daki makale olayın bütün İrade serbestliği, temel hak ve özgürlükler, gabin, hile gibi hususlara değiniyor. İşte rekabet hukuku, haksız rekabet, ticari haksız işlemler vesaire, tüketici hukuku derinlemesine dalmış. Amerika'daki makale ne yapıyor? Dark Patterns çok farklı görünüş biçimlerini anlatıyor. İşte sürekli pop-up göstermekle lanet olsun deyip tıklıyorsunuz veya asıl esaslı bilgiyi çok gizli saklı bir yerlerde böyle kuytu köşede gösterip sizi asıl daha pahalı olan şeye sevk eden yöntemler olsun. Kişisel verinizi ifşa etmeye yönelik yöntemler olsun. Birçok yöntemi çok güzel incelemiş ama ne zaman dogmatik temellere geldiğimizde konu kapanıyor. Dolayısıyla ikisi aslında çok güzel bir sentez. Yani bir taraftan o Amerikan hukukundaki o pragmatizm işine yarıyor mu? Yarıyor. Çok güzel, tamam. Daha ne uğraşıyor? Yok kamu hukukuymuş, yok özel hukukmuş, bana ne?
Orada aslında uygulamanın doğrudan kendisini görüyorsunuz.
Aynen, aynen.
Yani çok somut olayı orada görüyorsunuz.
Aynen. Çok canlı örneklerle orada görüyoruz ama
hukuk kısmı Almanya'da.
Hukuk kısmını ben daha çok Almanya'dan, o teorik altyapıyı bunu nasıl temellendirebilirim min cevabını da Almanya'dan almış oluyorum. Belki bu bağlamda eğer vaktimiz de varsa kısaca işte Almanya'dan ilk geldiğimde Alman Medeni Kanunu aşırı sistematik bir kanun. Hukukçular için yazılmış bir kanun. Normal Alman vatandaşını okutsanız o da anlamaz yani. Ve kanunu yazanların gerçekten varsayımları şu. Jetonu atıyorsunuz, hani içecek çıkıyor ya, bu kanuna da siz olayı atıyorsunuz jeton olarak, makine cevabını çıkartıyor size. Çok aşırı sistematik bir kanun ve hakime hiçbir takdir payı bırakmamış. Türkiye'ye geldim. Almanya'da 10 sene boyunca hukuk eğitimi almışım, avukatlık yapmışım, üniversitede kürsüde çalışmışım vesaire. Türkiye'ye geldim. Açıyorum medeni kanunu. Hakim takdir eder de hakim takdir eder. Hakim takdir eder de hakim takdir eder. Şok oldum. Fakat hani ilk başta böyle bir bilmediğiniz bir şeyle karşılaşıyorsunuz, yadırgıyorsunuz. Ama hiç yadırganacak bir şey değil. Çok mantıklı bir şeymiş hem de. Neden? Ya biz 1000 senelik bir kadı kültürüne sahibiz. İçtihat hukukuyla senelerdir ihtilaflarımızı çözmüşüz. Siz şimdi bu hakime hiçbir takdir alanı tanımayıp da tamamen mekanik bir yani robota indirgerseniz, o sizin genlerinizle uyuşmuyor bir kere. O açıdan mesela çok güzel, isabetli bir seçim olarak görüyorum ben bugün artık bunu. Yani dönüyoruz dolaşıyoruz, yine şeye varıyoruz. O toplumun karakteri, niteliği, genleri, kültürü nasılsa ona uygun kanunlar yapmamız gerekiyor gerçekten. Ve hukuku da ona göre yorumlamamız gerekiyor.
Ve son olarak hocam, tamamen serbest bir soru. Dilerseniz meslektaşlarınıza öneriler, dilerseniz gönlünüzden geçen başka bir şey, nasıl bitirmek istersiniz?
Bir meslektaşlarımıza öneri değil de, özellikle Türkiye'de karşılaştığım bir mesele, tartışma ortamı. Beni bilmem bilen, takip eden varsa, genellikle böyle tartışmalara pek girmeyi sevmeyen bir insanım ben. Çünkü Türkiye'de özellikle ben bunu öğrendim. Ben hukukçu kimliğimle ön plana çıkmak istiyorum. Beni işte özel hukukçu, medeni hukukçu Mesut Serdar Çekin olarak tanısınlar. Ocu, bucu, şucu diye değil. Fikir yürütürken, muhakeme yaparken hep hukuki argümanlarla lütfen. Ben derslerimde çok hassas konuları da çok güzel tartışıyorum, tartıştırıyorum öğrencilerime. Ve dediğim her zaman şu, sizin ideolojik, siyasi, dini görüşleriniz beni hiç ilgilendirmiyor. Tamamen hukuki argümentasyon sevgili arkadaşlar. Ve o kadar muhteşem şeyler çıkıyor ki inanamazsın. O kadar güzel cevherler çıkıyor ki ortaya. Yani ülke olarak biz gerçekten çok güzel şeyler üretebiliyoruz. Ama benim özellikle hukukçu arkadaşlarımdan istirhamım şu olacak. Kendilerini hukukçu olarak yetiştirsinler. Hukukçu kimliğimizle ön plana çıkalım. Zira en güzel hizmetimizi de bu ülkeye ya da yurt dışına gitmek istiyorlarsa da insanlığa diyelim. En güzel hizmetimizi gerçekten bu hukukçuluğumuzla biz yaparız. Eğer bu alanı seçtiysek, bu yola baş koyduysak. Son olarak da tabii aileme teşekkür etmek istiyorum. Hem hayat neşesi olan yavrularıma hem de sevgili eşime de teşekkür etmek istiyorum. Ha bir de öğrencilerimi de çok seviyorum bu arada. Onlarla da çok iyiyiz.
Çok güzel, duygusal bir kapanış yaptık hocam. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti.
Ben teşekkür ederim Furkan'cığım. Bu imkan içinde.